Ayrım 38, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 491. Kentucky'deki Kildare at çiftliğine zümrüt yeşili tepeler arasında kıvrılarak giden asfalt kaplamaya yol demek için 1000 şahit gerekirdi. Yol üzerinde güzel bir evin, bir sürü ahırın ve bolca beyaz bariyerli otların sıralandığı nefis güzellikte güneşli bir çayıra açılıyordu. Finn Ryan'ın 4 kızından, Lydia'nın yeğenleri, en küçüğü Constance Connie Ryan 60'larının sonunda hayat dolu bir kadındı. Onu ilk kez gördüğümde donup kalmıştım. Hayat bazen insanın karşısına kuşaktan kuşağa neredeyse tıpatıp aktarılan yüzler çıkarır. Onunki de istisna değildi. Sanki burada Brian Kerr evinin önünde Yuri Andreev'le bunca yıl önce çektirdiği fotoğraftaki Lydia Ryan'a bakıyordum. Connie Ryan aynı güzelliğe, aynı esmer kelt güzelliğine sahipti. Hayatı boyunca hayranlık beslediği halasından bahsetmek istediğimi duyunca büyülendiğini söylüyordu. Tanışma faslını bitirdikten sonra beni duvarları aile fotoğraflarıyla kaplı bir oturma odasına buyur etti. Lydia'nın Romanovların dadısı olarak Rusya'da geçirdiği günlerle ilgilendiğinizi, o dönemi araştırırken onun adıyla karşılaştığınızı söylemiştiniz değil mi Doktor Pavlov? Doğru, bana anlatacağınız başka şeyler de varsa çok memnun olurum. Öyleyse size ilginizi çekecek bazı resimler göstereyim. Belirgin bir gururla fotoğraflardan birini işaret etti. Resimdeki babam Finn. Fotoğrafta açık renk saçlı, çilli İrlandalı yüzlü genç bir adam gördüm. İrlanda Cumhuriyetçileri için silah kaçırırken bir bacağını kaybettikten sonra İrlanda'dan ayrıldı ve 14 Aralık 1918 günü New York limanına vardı. Özgürlük savaşına katılmak için ana vatanlarına dönen epey İrlandalı Amerikalı vardı, biliyorsunuz değil mi? Babanız o dönemlerden sıkça söz eder miydi? Aslında pek etmezdi, sanki yasak bir konu gibiydi. Neden acaba? Bana kalırsa Lydia kaybolduğu, ölmüş sayıldığı için hiç üstesinden gelemediği bir konuydu. Ablasına ne olduğunu hiç öğrenebilmiş miydi? Kaşlarını çattı. Öğrenmişse de hiç söylemedi. Hayatının son dönemlerine doğru İrlanda'da birlikte geçirdikleri yıllar hakkında bir kitap yazma fikriyle meşgul oluyordu. Bazı notların daktiloya çekilmesine yardım bile etmiştim. Ne yazık ki fazla bir şey yazamadan öldü. O notlar bir yerde olacak, anı olarak saklamıştım. Bazıları çerçeveli, kimileri raflara yerleştirilmiş fotoğraflarla kaplı duvarın başına gitti. İçlerinden birini alıp bana uzattı. Bu Lydia, anlaşılan özel biriymiş. Babası ona hep Moğ kuşa dermiş. Gal dilinde, yüreğimin vuruşu, içimdeki soluk anlamında. Babam o ada bayılırdı. Her seferinde Lydia'ya karşı duyduklarını özetlediğini söylerdi. Birbirlerine çok yakınlarmış. Verdiği bir başka fotoğrafta Lydia bir çeşit saray dekorunda etrafında 4 güzel Romanov çocuğuyla birlikte görülüyordu. Beyaz keten elbiseler giymiş saten kurdeleli 4 kız Tatyana ve Olga, Maria ve Anastasia ve daha 8'ine bile gelmemiş Alexei. Üzerinde denizci üniforması, her zamanki yaramaz tebessümüyle. İçimden acı bir keder duygusu geçti. O gecenin vahşetini her düşündüğümde görüntüleri hala insanın unutamayacağı kadar trajikti. Connie, babam Romanov trajedisiyle hep çok ilgilenmişti dedi. Sahi mi? Bana kalırsa Lydia'nın o aileyle ilişkisi yüzünden olmalı. Aslına bakarsanız ölümünden kısa süre önce 1977'de Rusya'ya gitmişti. Neden? Bir başka fotoğraf uzattı. Finn'le yaşlı bir adam. Resim Rusya'da çekilmiş olmalıydı. Arkada yaldızlı bir kubbe görülüyordu. Babam için Yekaterinburg'un özel bir çekiciliği vardı. Seyahati Glasnost'tan önceydi tabii ama turist vizesi almayı başardı. O seyahat onun için çok önemliydi. Biliyor musunuz, babamı hala özlüyorum. Fotoğrafa baktım, sesindeki acıyı işittim. Fotoğrafı raftaki yerine koydu. Babamın gömüldüğü aile mezarlığını görmek ister misiniz? Çok isterim. Bir kahve sehpasının üzerinde sarı güllerle dolu bir vazo vardı. İçlerinden ikisini aldı ve tarlalar arasından Lydia'nın at binmeyi ve ateş etmeyi öğrendiği tarlalar kısa bir yürüyüş yaptık. Etrafı telle çevrili küçük bir mezarlığa vardık. Amerika taşrasında sıkça görülebilen aile mezarlıkları gibiydi ve öğleden sonra güneşinin ışığında 10 kadar granit mezar taşı olabildiğince huzurlu görünüyordu. Bu babamın mezarı. Siyah bir granit levhanın üzerinde sadece Finn Ryan, İrlanda'nın Özgürlük Savaşı'na katılan gururlu bir Amerikalı, 1900-1977, efendisinin kollarına kavuşmaya gitti yazılıydı. Onun yanı başında bir mezar taşı daha vardı. Lydia Ryan, doğumu 1894, ölümü 1918. Taşın dibinde ise "Sevgi asla unutmaz" yazıyordu. Şaşkınlık içinde mezara bakarken Connie, "Babam onu hatırlamak için bir anıt dikmek istiyordu" dedi. "Bir zamanlar Freud mu demişti, bütün depresyonların nedeni insanın sevgisini yitirmesidir" diye. Gerçeği söylemek gerekirse Lydia'yı yitirdikten sonra karanlık günlerden payını bolca aldı. Ona olan özlemi hiç dinmedi. Çömeldi, her iki taşın üzerine de birer sarı gül bıraktı. İçimden bulduklarımı ona anlatmak geldi ama beni engelleyen bir şey vardı. Daha değil, sonunda her şeyi öğrenene kadar bekle. Yani ablasına ne olduğunu hiç öğrenemedi mi? Connie doğrulurken hayır dedi. Ama babamın kuzeni Frank, 1919'da babamı ziyarete gelen bir takım Amerikalı görevlilerden bahsederdi. Frank'e göre onu Lydia'nın öldüğünü ve cesedinin bulunamadığını söylemişler. Adamlar gittikten sonra babam kendine gelememiş. Başka neler anlattılarsa hiç söylemedi. O adamlar hakkında bir şey biliyor musunuz? Sadece daktiloya çektiğim notlardan hatırladığım kadarını. İçlerinden birinin bir İrlandalı adı vardı. İyi hatırlıyorum. Boyle'du. Kentin güney kıyısı yakınındaki özel Black Rock kliniğine gitmek için otelin önünden taksiye binerken Dublin'de yağmur yağıyordu. Yakov'un evine telefon ettiğim zaman kahyası cevap vermiş ve yeniden hastaneye yattığını söylemişti. Onu denize bakan özel bir odada buldum. Elimi heyecanla sıktı. "Doktor Pavlov, sizi yeniden gördüğüme sevindim." Daha da sıska görünmesine, gözlerinin çukura kaçmasına, çürümüş kollarına serumlar takılı olmasına rağmen keyfi yerinde görünüyordu. Nasıl gitti?" "Her şey, bütün söyledikleriniz yapbozun parçaları yerine oturuyor. Bu kadarını kabul etmek zorundayım." "Ama?" "Aması aslında bilemiyorum, akıl almıyor. Yanlış anlamayın, sözünü ettiğiniz bütün o ipuçları, hepsi cuk oturuyor, neredeyse fazlasıyla kusursuz. Üstelik şaşırtıcı rastlantılar var. Boyle hakkında, Andreev hakkında, Lydia ve kurtarma girişiminin öteki aktörleri hakkında. Aklımı başımdan alan rastlantılar." "Ne gibi?" Evrak çantamdan kalın bir defter çıkardım. "Örneğin dünü ele alalım. Dublin arşivlerini tarayarak ve Lydia Ryan hakkındaki belgeleri okuyarak geçirdim." "Peki ne buldunuz?" "İrlanda Cumhuriyetçileri adına silah kaçırdığı kesin. İrlandalı asi önder Michael Collins'in hayranlığını kazandığı da. Haziran 1918'de Britanya ordusuyla silahlı bir çatışmadan sonra ortadan kayboluyor ve bir daha da kimse onu görmüyor. Hala bana başından geçenleri söylemenizi bekliyorum." "Ona da sıra gelecek. Siz lütfen devam edin. Başka neler öğrendiniz?" "Troçki sonunda hak ettiğini buldu. Stalin'le anlaşmazlığa düştü, sürgüne gönderildi. Ve daha sonra da Stalin'in emriyle öldürüldü. Lenin de cezadan kurtulamadı. Yekaterinburg'dan 6 hafta sonra Fanya Kaplan adlı bir kadın ateş edip onu ağır yaraladı. Lenin'in sağlığı ciddi etkilendi, kalp krizi geçirdi ve 1924'te de öldü." "Peki katili?" "Lenin kadını öldürttü. Burada dikkat çekici bir rastlantı daha var. O kadının, Fanya Kaplan'ın, Boyle'un Rus ajanlarından biri olduğu sanılıyordu." Yakov başıyla onayladı. "Belki de Boyle'un o madalyayı almasının bir nedeni de buydu. Hoş, bu işteki rolünü hiç kabul etmedi ya. Yoksa Lenin'in çekası peşini bırakmazdı." "Rastlantılar bu kadarla da bitmiyor. 1920 yılında Amerika'da Çarı Kurtarmak adında bir kitap yayımlandı. Kitap Romanovların ortadan kaybolmalarının ardındaki gerçek öyküyü anlattığını iddia ediyor. İpatyev evinin altındaki tünellerde girişilen ayrıntılı bir kurtarma operasyonuna değiniyor. Hatta belli belirsiz bir İrlanda iması da taşıyordu." "Ama asıl şaşırtıcı tarafı da şu. Roma'nın sinema hakları için pazarlıklar sürerken Amerikan gizli servisi kitabı satıştan çekiyor. Başkan Woodrow Wilson'a yakın birinin o dönemde dediği gibi kitabın satıştan çekilmesi ülke için son derece önemli bir konuymuş. Giderek daha da tuhaflaşıyor değil mi? Kesinlikle. Sonra bir de uçak konusu var. Ilya Muromets. Ne zaman bahsedeceğinizi merak ediyordum. Notlarıma baktım. O uçaklardan biri 8 Temmuz 1918 günü St. Petersburg'a 50 kilometre kala çakılmış. Igor Sikorsky'nin Rusya'dan kaçarken bindiği uçakla aynı şasi numarasına sahip olduğu anlaşılıyor. Sikorsky Amerika'ya göçüyor ve başarılı bir uçak üreticisi olarak orada 1974 yılında ölüyor. Üstelik tahmin edin, Boyle ile tanışıyorlar. Yakov duyduklarından belli belirsiz bir keyif almış gibi görünürken yüzü birden ciddileşti. Peki ya Novotikvinsky'deki rahibeler, onlar hakkında ne buldunuz? İki genç rahibe adayı Maria ile Antonina daha sonra Kızıllar tarafından kurşuna dizilmiş. Rahibe Agnes de sonradan öldürülmüş, manastır kapatılmış. Kalan rahibeler ya kurşuna dizilmiş ya da çalışma kamplarına gönderilmiş. Bu cinayetleri açıklayacak herhangi bir neden bulabildiniz mi? Kurtarma girişimindeki katkıları dışında anlamlı olabilecek hiçbir neden bulamadım. Peki Hanna Volkov? Yaraları falan iyileşti ama daha sonra İrlanda'daki malikanesini sattı. Defterime bir kez daha göz attım. 10 yıllar boyu Boyle'un her ölüm yıl dönümünde esrarlı bir kadın mezarına çiçek koyarmış. Bazıları Boyle'un yakın arkadaş olduğu Romanya kraliçesiydi diyor. Hanna Volkov olduğunu iddia edenler de var. 1939 yılında Londra'da kanserden ölmüş. Birkaç sayfa çevirdim. Burası gerçekten ilginç olmaya başlıyor. 1912 yılında Amerika Dışişleri Bakanlığı'na giren bir Philip Sorg var. Aynı isimde bir adam Lüsern yakınlarında özel bir İsviçre hastanesinde afyon ruhuna bağımlılık tedavisi görüyor ve Şubat 1919'da taburcu oluyor. Yakov başını sessizce sallayınca devam ettim. Bir ay sonra White Star kumpanyasının bir New York seferinde yolcu listesinde Sorg'a rastlıyoruz. Ondan sonra sanki göğe çekiliyor, onu bir daha gören de olmuyor. Tıpkı Anastasia Romanov gibi. Yakov'a baktım. Sanırım siz Sorg'un nereye gittiğini biliyorsunuz. Nasıl bittiğini de değil mi? Evet, nasıl bittiğini biliyorum. Dilimin ucundaki soruları daha fazla tutamadım. Anastasia yaşadı mı? Ne oldu ona? Lydia nasıl öldü? Ya Anna Anderson? Onun hakkındaki gerçek nedir? Yakov bir elini kaldırdı. Soruları birer birer sorun. Önce size Anna Anderson'u anlatayım. Arkasına dayandı. Anastasia'nın kaçmasından sonra Tobolsk kardeşliği, Çeka'nın gerçeği öğrenmesinden ve peşine düşmesinden korktu. O zaman üyelerinden bir psikiyatr parlak bir fikir önerdi. Anastasia olduğunu iddia eden gözden çıkarılabilir biri olsa, böylelikle birileri onu öldürmeye kalksa bile gerçek Anastasia güvende olacaktı. Avrupa'nın ruh hastalıkları merkezlerini taramak aylar sürdü. Sonunda uygun bir aday üzerinde fikir birliğine vardılar. Dünyanın daha sonra Anna Anderson olarak tanıyacağı kadın. Görüntü olarak ölçütlerine uygundu. Üstelik kulak ve ayaklar gibi Anastasia ile ortak bazı bedensel özellikleri vardı. Cerrahi müdahale sırasında Anastasia'nın Bolşeviklerden gördüğü muameleyle tutarlı olması için kafatasında yara izleri bırakıldı. Ondan sonra bütün sorun etkilenebilir ve zihinsel özürlü bir kadını Anastasia Romanov olduğuna inandırmaktı. Kandırmacı Anna Anderson'un Berlin'deki bir kanalda sözde intihar girişimiyle başladı. O inanılmaz öykü oracıkla doğuverdi. Anna Anderson sahte miydi? Açık ve seçik, dünyayı gerçekte başka yere yöneltmek için. Buna gerçekten inanıyor musunuz? Sesimde şaşkın bir tını vardı. Sevgili doktor, Anna Anderson ile ilgili 90 yılı aşkın esrar ve entrikanın içinde mantıklı olan tek açıklama bu. Şöyle düşünün, bu kadın zihinsel özürlü, basit bir köylü kadındı. Güçlü destek almamış olsa, dünyanın en iyi hukukçularından, en becerikli gazeteci ve soruşturmacılarından bazılarıyla nasıl baş edebilir, onları nasıl şaşırtabilirdi? Kardeşlik mi? başını salladı. Ona imparator ailesinin böylesi mahrem bilgilerini ancak onlar verebilirdi. Bunlar ancak gerçek Anastasya'nın bilebileceği ayrıntılardı ve insanları Anna'nın gerçek prenses olduğuna inandıran da bu bilgilerdi. Anna Anderson'ın onlar tarafından programlandığını, beyninin yıkandığını söylüyorsunuz değil mi? Evet, Anna'yı yaşarken yanına alan her Rus soylusu da bu kandırmacanın parçasıydı. Kadının kendi başına hareket eden çılgın bir sahtekar olması imkansızdı. Donmuş gibiydim. Yakov'un önerisinin gerisinde basit ama derin bir mantık vardı. Ya Anastasia, ona ne oldu? Sanki daha fazlasını anlatmak istemiyormuş gibi bir an tereddüt etti. Bu öğleden sonra kır evinde buluşsak. Taburcu mu oluyorsunuz? Birkaç günlüğüne, işlerimi bir düzene sokmam için. Kahyam gelip alacak beni. Korkarım gelecek sefer buradan bir kutu içinde çıkacağım. Açık sözlülüğü yüzüme tokat gibi çarptı. Ama o doğru dürüst gülümsemedi bile. Lütfen sakın üzülmeyin. Ben yaratıcısına kavuşmaya hazırlanan yaşlı bir insanım. Bu öğleden sonra gizemin nasıl sonuçlandığını anlatacağım size. Beni Briar Kır evinin kapısında karşıladığında ne kadar zayıf olduğunu görüp bir daha şaşırdım. Beni içeriye buyur edip şöminenin yanında yer gösterince hiç zaman kaybetmek istemedim. Bana Anastasia'ya ne olduğunu anlatın. Üzgünüm ama çok uzun yaşayamadı. Hem bedensel hem de ruhsal yaraları yüzünden sağlığı hep bozuk oldu. Sork yanında mıydı? Yakov başını salladı. Gerçekten bilmiyorum ama öyle olduğunu sanıyorum. Anastasia'nın nereye götürüldüğünden de haberim yok. Tek bildiğim çok ciddi korunduğuydu. Bir de son yıllarının iyi korunan bir sır olduğu. Bütün bunları nasıl biliyorsunuz? Çoğunu Yuri anlattı. Bir de babam Leonid Yakov. Bu konuda sözüme inanmaktan başka çareniz yok. İçimde bir yer ona inanıyordu. Belki de Anastasia Romanov esrarının etkisinde kalmış bunca kişi gibi inanmak istiyordum. Yuri ile tanıştığınızı söylediniz. Buraya ölümünden kısa süre önce geldim. Babam ölmeden önce bana her şeyi anlatmıştı. İtiraflarından öylesine sarsıldım ki Yuri Andreev'i bulmakta, hayatta olup olmadığını öğrenmekte kararlıydım. Öyle de yaptım. İkimiz için de duygusal bir karşılaşma oldu. Tahmin ederim. Aslında tahmin edebileceğinizden kuşkuluyum. Söylediği tuhaf bir şey daha eklemek üzereyken fikrini değiştirdi. Yuri daha sonra Rus topluluğu içinde yeni bir hayata başladılar. Lydia'yı sevmiş miydi sizce? Ne derler bilirsiniz. Bir araya gelen asla unutmaz. Oğlunun ölümünde olduğu gibi Lydia'nın ölümünden de çok etkilenmişti. Sorularım birbirini izledi. Lydia nasıl oldu da Yekaterinburg yakınında ormanda bir mezara girdi? Boyle onu neden kurtarmadı? Tereddüt etti, uzunca bir süre uzaklara daldı, ardından da kararını verdi. Bir süre Yakov'un kızıyla birlikte Moskova'da bir yerde saklandılar. Boyle'un ajanları orada buldu. Ama Yekaterinburg katliamından sonra Rusya mutlak bir kargaşa içindeydi. Kızıl Ordu'nun çekilmesi ve Lenin'e karşı girişilen suikastla Moskova kuşatma altında bir kente döndü. Kıtlıkla ve salgın hastalıklarla boğuştu. Binlerce kişi öldü. Lydia da hastalandı. İşin kötüsü Yuri'nin çocuğuna hamileydi. Yüzüme bir tokat yemiş gibi toparlandım. Öyle şaşkın bakmayın. Savaş zamanında bu kadar ölümle karşılaşınca insanlar genellikle hayata olan inançlarını göstermek ister. Doğal, tanrısal bir dürtüdür bu. Biraz duraklayıp devam etti. Boyle'un ajanı onlarla nihayet temas ettiği zaman Lydia hareket edecek durumda değildi. Güç bir hamilelik yaşıyordu. Onun için onunla Zoba'nın karısı ilgilendi. Çocuğunun doğmasından sonra Yakov onu Zoba'nın karısıyla birlikte Yekaterinburg'a götürdü. Çünkü kent yeniden Kızılların elindeydi. Oradan zamanı gelince güney sınırını aşıp kaçacaklardı. Babam kalacakları yeri ayarlayıp Moskova'ya döndü. Niyeti Katerina ile Nina'nın annesi ve babasıyla Lydia'nın yanına dönmek, sonra da hep birlikte kaçmaktı. Planı bozan neydi? Lydia bir gün çocuğuna ilaç almak için çıktı ve bir çevirmeye yakalandı. Kızıl terörün en yoğun olduğu günlerde ve Çeka kuşkulandığı herkesi öldürüyordu. Masum insanlar sokaktan toplanıyor, öldürülüyor ya da zindanlara atılıyordu. Lydia yüzlerce kişiyle birlikte kent dışında salgın hastalıkların kol gezdiği bir kampa götürüldü. Yakov olanları öğrenince serbest bırakılmasını sağlamak için Yekaterinburg'a gitti. Ama çok geç kalmıştı. Lydia tifüse yakalanıp ölmüştü. Onu hastalıktan ölen diğer kurbanlarla birlikte bulduğunuz toplu mezara atmışlar. Gırtlağımın kasıldığını hissettim. Çocuğa ne oldu? Her şeye rağmen hayatta kalmayı başardım. Duyduklarımdan öylesine şaşırmıştım ki ağzım açık kalmıştı. Yüzümdeki ifadeyi gördü. Bunun son derece kişisel olduğunu söylemiştim doktor. Çoğu bakımdan hayatta kalmam talihin tuhaf bir cilvesiydi. Beni Yakov büyüttü. Benim için iyi bir babaydı. Tıpkı Yuri'nin babasının onu büyüttüğü gibi. Çember kapandı. Yakov neden kaçmayı denemedi? Lydia'nın ölümünden sonra Kızıllar ülkeyi demir yumrukla yönetti. Boyle'un ajan şebekesi bile dağıldı. Kaçmak imkansız oldu. İşittiklerimi düşünerek uzunca bir süre sessiz kaldım. Kim olduğunuzu söylediğiniz zaman Yuri'nin tepkisi ne oldu? Anlattıklarımdan çok sarsıldı. Tabii son derece duygusal bir buluşma oldu. Oğlu olduğumu bilmek ona büyük sevinç vermiş gibiydi. Lydia'ya olan aşkının bir sonucu olduğunu, Lydia'nın ölümüne rağmen hayatta kaldığımı bilmek bana kalırsa onun için çok değerli bir şeydi. Hala şaşkınlık içinde çantamdan madalyonu çıkardım. Bana üzerinde ne yazdığını söyleyebilir misiniz? Madalyonu aldı, parmaklarının arasında çevirdi. Seni günlerimin sonuna kadar tanıyayım. Gözlerini kaldırdı. Uygun sanki. Kırılan kalpler bazen düzelmez değil mi? İnsanın dokusuna yerleşen şarapneller gibi aşk yaraları da arada bir sızlar. Bana kalırsa Yuri'nin durumu da böyleydi. Onurlu bir karar verip Nina ile yaşadı. Ama sanırım kalbinde bir bölüm sonuna kadar Lydia'nın kaldı. Bir elini dizine dayayarak, diğeriyle şöminenin kenarına tutunarak zorlukla ayaklandı. Size bir şey göstereyim. Raflardan birinin yanına gitti. Teneke bisküvi kutularından birine uzandı. Kemikli parmaklarıyla kapağını açtı. Çıkardığı sepya renkli fotoğrafı bana uzattı. Resmi yağmur bulutlarının arasından fışkırıp pencereden süzülen güneş ışığına tuttum. Tahta bir iskeleye bağlanmış küçük bir teknenin kıç tarafında oturmuş genç bir kadın gördüm. Arkasında bir nehir ya da göl, onun da gerisinde karşı kıyıda da sık bir orman vardı. Güneşli bir gün olmalıydı. Çünkü kadın kameraya bakarken bir elini alnına siper etmişti. Giysilerine bakınca resmin 20'li yıllarda çekilmiş olacağına karar verdim. Kadının çizgilerini incelerken yüreğimin hızlandığını hissettim. Genç kadın Anna Anderson'a benzer gibiydi. Aynı yüz hatlarına ve güçlü çehreye sahipti. Gözleri parlaktı ama gülümsemiyordu ve halinde aldırışsız bir çeşit sükunet vardı. ''Arkasına bakın'' dedi Yakov. Fotoğrafın arkasını çevirdim. Arkasında mavi mürekkeple yazılmış satırlarda İngilizce, ''En derin şükranlarımla, büyük cesaret ve merhamet sahibi bir insana, her zaman dualarımla'' yazıyordu. Yakov şimdi de tekneye bir daha bakın dedi. Fotoğrafın ön yüzünü çevirince kıç tarafında teknenin adını gördüm. Aziz Mikail, Anastasya'nın en sevdiği Aziz. Yuri bunu bana ölmeden kısa süre önce verdi. Fotoğrafın Boyle'dan geldiğini söylüyordu. Fotoğrafı incelerken beynim çılgınca çalışmaya başladı. Size sadece hissettiklerimi anlatabilirim. Kadının Anastasya'ya benzediği kesindi. Sadece biraz daha yaşlı, biraz daha yorgun, gözlerinde bir ıstırap mutlaka. Ama hiçbir şeyin o gece yaşadığı dehşet ve acıyı silemeyeceğinin de farkındaydım. Sonunda başımı kaldırdım. Söylenecek bir şey kalmamış gibiydi. Yakov gözlerimin içine baktı. ''Şimdi artık gerçeği biliyorsunuz. Dedikleri gibi açık, parlak gerçeği.'' Mezarlık yolundayken kömür renkli bulutlar yine yağmur tehdidi savurur gibiydi. Taşların yanına vardığımızda Yakov, zamanı geldiğinde Lydia'nın hak ettiği gibi gömüleceğine söz verin dedi. ''Elimden geleni yapacağım. Ne yapabilirsem?'' ''Yapacağınızı biliyorum Doktor Pavlov. Benim için çok değerli.'' Orada yan yana dururken madalyonu çıkardım. O anda geçmişle o mihenk taşına benden çok daha fazla ihtiyacı olduğunu hissediyordum. Bunu şimdilik kabul etseniz. Aldı, elinde sıkıca tuttu. Teşekkür ederim. Orada durmuş yaşlı adamın sessiz bir dua için başını eğmesini izlerken yağmur yeniden bastırdı. İnce damlalar yüzümde kadife gibiydi. Boylu düşündüm ve sorgu ve Yakov'u ve geçmişin bütün hayaletlerini, cesaretlerini ve kaybettiklerini, kurtuluşlarını ve fedakarlıklarını düşündüm. Ve Yuri Andreyev'i ve Lydia Ryan'ı düşündüm. Ve nedendir bilmem, yaratıcılık aşkının nedenli güçlü olduğunu düşündüm. Hayatımızda sadece kısacık, görkemli bir an için var olmasına rağmen, alma ve verme hayaletinin çoğu zaman ruhumuz üzerine karmaşık, dantel kadar narin, çelik kadar güçlü motifler dokuduğunu, o ruhun bazen biz zavallı faniler için anlaşılamayacak kadar güçlü olduğunu. Anastasya'nın kaybolmasıyla ilgili eksiksiz bir cevap yoktu. Belki de hiç olmayacaktı. Ama yüreğimin derinliklerinde ölümüyle ilgili bir kuşku tohumu olduğundan emindim. Bir tülü kaldırmış, mitos ve yalanların gölgelerine bakmıştım. Ayrıca kim ne diyebilir? Belki de bütün gerçek herhangi birimizin bilemeyeceği kadar derindir. Mezar taşının yanında hayaletleriyle baş başa duran yaşlı adamı izlerken birden kendimi davetsiz misafir gibi hissettim. Ölüler gerçeği söylemişti. Döndüm ve yağmur altındaki mezarlıktan çıktım. Teşekkürler. Moskova Yekaterinburg'da Boris Nevasky, Leon Davis, John Wright, Pyotr Ulyanov, Maria Semenova, ayrıca Vadim Fomenko, Frank Evans, Maxim Petrovski ve Peter Boyle'a teşekkür etmek isterim. Bazen gerçekler konusunda yardım için zor kullanmak durumunda kaldım. Umarım fazla acımamıştır. Eksik halkayı tamamladığı için Kentucky'deki malum hanımefendiye ne kadar teşekkür etsem azdır. Ayrıca İrlanda'dan Jim Sherlock, Ray Kelly, Paul Deasy ve Paul'a müteşekkirim. Kanada'dan Higgins'a fikir ve teorilerini paylaşıp isimlerinin açıklanmasını istemeyen diğerlerine bu öykünün oluşturulmasındaki katkıları nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Romanovların hayatlarıyla ilgilenenlere, Bob Atchison ve arkadaşları tarafından yönetilen ve bu konuda birçok bilgi içeren www.alexanderpalace.org sitesini şiddetle tavsiye ediyorum. Son olarak İrlanda'daki Rus siyasi göçmenler Yuri Andreyev ve Joe Boyle'un kurtarma planıyla ilgilerini bana ilk anlatan Peter'a teşekkürler. Umarım bu olağanüstü hikayenin hakkını verebilmişimdir. Kitabın sonu. 29 Temmuz 2013. Sayfa 504.